Komünün Türkosu, Pazartesi Öyküleri, Alphonse Dude. Seslendiren Akın Altan. Cezayir nişancılarının trompetçisiydi. Adı Kadir'di. Cendel kabilesinden geliyordu ve Vinoy ordusunun peşi sıra Paris'e düşen bir avuç Türko'dan biriydi. Wissembourg'dan Champigny'ye kadar demir çalparası ve darbukasıyla bir fırtına kuşu gibi savaş alanlarından geçerek bütün sefere katılmıştı. Öylesine canlı, öylesine kıvraktı ki kurşunlar onu neresinden yakalayacaklarını bilemiyorlardı. Fakat kış gelince mermilerin ateşinde pişmiş olan bu küçük Afrika bronzu ileri karakol gecelerine karın içinde kıpırdamadan beklemeye dayanamadı ve Ocak ayının bir sabahı onu Man kıyısında ayakları donmuş, soğuktan çarpılmış olarak buldular. Uzun zaman askeri hastanede kaldı. Ben de kendisini ilk kez orada gördüm. Türko, hasta bir köpek gibi üzünçlü ve sabırlı, o tatlı iri gözleriyle çevresine bakınıyordu. Kendisine bir şey söylendiği zaman gülüyor ve dişlerini gösteriyordu. Elinden başka ne gelebilirdi ki? Dilimizden anlamıyor, ancak Provence dili, İtalyanca ve Arapça karışığı, Latin denizleri boyunca toplanmış deniz kabukları gibi alacalı sözcüklerden oluşan o Cezayir ağzı, sabirceyi biraz becerebiliyordu. Kadir'in biricik eğlencesi darbukasıydı. Ara sıra canı pek sıkılınca darbukasını yatağına getiriyorlar ve çalmasına izin veriyorlardı. Ama öyle yüksek perdeden değil, pesten. Çünkü başka hastalar da var. O zaman günün sarıya çalan ışığında ve sokaktan yükselen o üzünçlü kış görünümünde o pek donuk, pek solgun yağız suratçığı canlanıyor, anlam kazanıyor ve ritmin bütün akışına uyuyordu. Kimileyin saldırı havası çalıyor ve apak dişlerinin parıltısı vahşi bir gülüşe dönüyordu. Ya da bir Müslüman havası tutturunca gözleri doluyor, burun delikleri kabarıyor ve askeri hastanenin tatsız kokusu içinde, ilaç şişeleri ve sargılar arasında portakallarla yüklü bilidah bahçelerini, hamamdan çıkan mini minnacık mağribi kadınlarını, mine çiçeği kokan beyaz camileri görür gibi oluyordu. Böylece iki ay geçti. Bu iki ayda Paris'te çok şeyler olmuştu. Fakat Kadir'in olup bitenlerden hiç haberi yoktu. Kente dönen bitkin ve silahsız sürünün pencerelerin altından geçtiğini, sonraları sabahtan akşama kadar gezdirilen, şuraya buraya çekilen topları, sonra çan seslerini, top atışlarını duymuştu. Bu durumdan hiçbir şey anlayamadı. Yalnızca savaşın sürdüğünü, bacakları iyileştiği için de kendisinin yeniden savaş alanına gideceğini biliyordu. Sonunda taburcu edildi ve darbukası sırtında bölüğünü aramaya koyuldu. Araması çok sürmedi. O yakınlardan geçen komünlüler onu komutanlığa götürdüler. Uzun bir sorgudan sonra ağzından Bono Bezef Makah Bonolardan başka bir şey alınamadığı için o gün orada bulunan general sonunda 10 frankla bir omnibus beygiri verip Kadir'i kendi kurmayına katmakla işin içinden çıktı. Bu komün kurmaylarında türlüsü vardı. Kırmızı kaputlar, Polonya mantoları, Macar setreleri, denizci ceketleri, sırmalar, kadifeler, allılar, pullular. Sarı işlemeli mavi ceketi, sarığı ve darbukasıyla Türko gelip karnaval alayını tamamladı. Böyle hoş bir topluluğa karışmaktan pek neşeli, güneşle, top ateşiyle, sokakların durumuyla, bu silah ve üniforma keşmekeşiyle sarhoşa dönen Prusya'ya karşı savaşın daha canlı, daha serbest bir hava içinde sürdüğüne inanan bu kendisinden habersiz asker kaçağı, Paris'in o pek büyük curcunasına saf yürekle katıldı ve günün adamı oldu. Nereden geçse komünlüler kendisini alkışlıyorlar, düğün bayram ediyorlardı. Komün kendisiyle o kadar övünüyordu ki onu herkese gösteriyor, duyuruyor, muska gibi boynuna asıyordu. Komutanlık kendisini günde 20 kez Savaş Bakanlığı'na, bu bakanlıkta belediyeye gönderiyordu. Öyle ya, kendilerine denizcilerinin uydurma denizci, topçularının uydurma topçu olduğu kaç kez söylenmişti. Hiç olmazsa bu adam su katılmamış bir Türkoydu. Buna inanmak için de bu uyanık maymun yavrusu suratına, kocaman bir beygir üzerinde hop hop türlü hünerler gösteren bu küçük vücudun yabanıllığına bakmak yeterdi. Ama yine de Kadir'in mutluluğu tam değildi. O dövüşmek, barut yakmak istiyordu. Ne yazık ki imparatorluk döneminde olduğu gibi komün döneminde de kurmaylar sık sık ateş hattına gitmiyorlardı. Görev gereği şuraya buraya gönderilmediği ve geçit törenlerinde boy göstermediği zamanlarda umarsız Türko, bütün zamanını Vendome alanında ya da Savaş Bakanlığı avlularında hep bir yanı delinmiş içki varilleri ve yarılmış domuz yağı fıçılarıyla dolu, henüz kuşatmanın bütün açlığı duyumsanan bir yerde boyuna açık havada şölenler verilen o karma karışık ordugahlarda geçiriyordu. Bu sefahat alemlerine katılmayacak kadar dini bütün bir Müslüman olan Kadir, bir yana çekilerek pek yetingen, kanaatkar ve sessiz duruyor, bir köşede abdestini alıyor ve bir avuç kuskusla yemeğini hazırlıyordu. Sonra biraz da darbukasını tıngırdatıp burnuzuna sarınıyor ve merdiven başında öbek öbek yanan ateşlerin alevine baka baka uykuya dalıyordu. Mayıs ayının bir sabahı Türko müthiş bir yaylım ateşiyle uykusundan uyandı. Bakanlık telaş içindeydi. Herkes koşuşuyor, kaçışıyordu. O da hiçbir şeyin ayrımına varmadan ötekiler gibi yaptı. Atına atladı ve kurmaylar kurulunun peşine takıldı. Sokaklar terseme dönmüş borazanlar, bozgun halinde kaçışan taburlarla doluydu. Herkes kaldırım taşlarını söküyor, barikat yapıyordu. Herhalde ortalıkta önemli bir şeyler dönüyordu. Rıhtıma yaklaşıldıkça silah sesleri ve bağırışıp çağrışmalar daha belli oluyor, daha güçlü olarak geliyordu. Konkor Köprüsü üzerinde Kadir, kurmaylar kurulunu gözden yitirdi. Biraz daha ileride atını elinden aldılar. 8 şeritli kepi giymiş bir kişi, belediyede olup bitenleri görmeye can attığı için Kadir beygirinden de oldu. Artık gözleri dönmüştü. Savaşın olduğu yöne doğru koşmaya başladı. Koşarken de tüfeğini dolduruyor ve dişlerinin arasından ''Makak bunu, Brisen'' diyordu. Çünkü aklınca kente girenler Prusyalılardı. Daha şimdiden dikili taşın çevresinde, Tuileri Sarayı'nın bahçelerinde kurşunlar vızıldamaya başlamıştı. Rivoli sokağının barikatından Florence intikamını almaya and içenler ''Hey Türko, Türko!'' diye onu aralarına çağırdılar. 10 ya da 12 kişi kadardılar ama Kadir tek başına bütün bir orduya bedeldi. Barikatın üstünde ayakta bir bayrak gibi gururlu ve göz önünde kurşun yağmuru altında sıçrayarak bağırarak dövüşüyordu. Bir an iki top ateşi arasında yerden kalkan duman perdesi biraz aralanır gibi oldu ve Kadir böylece Şampelize'de yığın olmuş kırmızı pantolonlu askerler gördü. Sonra ortalık yeniden toz dumana karıştı. Türko yanıldığını sandı ve eskisinden daha büyük bir çabayla barut yakmaya başladı. Birdenbire barikat sustu. Son top ciğeri, son mermisini attıktan sonra tabanları kaldırıp kaçmıştı. Türko yerinden bile kımıldamadı. Siperden fırlamaya hazır, süngüsünü tüfeğine pekleştirdi ve sivri uçlu miğferlerini bekledi. Oysa karşıdan Fransız piyadesi sökün etti. Saldırıya kalkmış kıtanın boğuk ayak sesleri içinden subayların ''Teslim olun!'' diye bağırdıkları duyuldu. Türko bir an apışıp kaldı, sonra tüfeğini havaya kaldırarak atıldı. ''Bono, bono France!'' Yabanıl kafasında belli belirsiz bir düşünce belirmişti. Gelenlerin ne zamandan beri Paris halkının beklediği kurtuluş ordusu, Fighter ya da Şanzi olduğunu sandı. Bilseniz ne kadar mutluydu. Karşısındakilere bütün dişlerini göstererek ne candan gülüyordu. Göz açıp kapayıncaya kadar barikat ele geçirildi. Türko'nun çevresini sardılar. Adamcağızı itip kalktılar. ''Göster tüfeğini.'' Tüfeği henüz sımsıcaktı. ''Göster ellerini.'' Elleri baruttan kapkara olmuştu. Türko ellerini gururla hep o saf yürekli gülüşüyle gösteriyordu. İşte o zaman onu bir duvara ittiler ve güm! Zavallı bu işe hiç akıl erdiremeden öldü. Son.